Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba, hoş geldin.
Merhaba, iyi günler diliyorum.
Bu hafta küresel siyasetin aslında başlıklarına baktığımızda birçok konunun olduğunu görüyoruz. Ama biz daha çok bölgemizi ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren bir konuyla başlayacağız. Evet. Aslında bu konunun da tabii sadece Türkiye'yi ilgilendirmediğini biliyoruz. Buday anlaşmasının uzatılmamasının ortaya çıkardığı komplikasyonlardan bahsediyorum. Birçok noktada gıda güvenliğini küresel ölçekte etkileyen, gıda fiyatlarının artışına sebep olan son özellikle 17'sinde uzatılmamasının ardından gıda fiyatlarında o önceden yaşadığımız %25'lik azalışın ardından yeniden %15'lik bir artış olduğunu maalesef görüyoruz. Çünkü buğday dediğimiz şey birçok ürünün ham maddesi. Bir kere bu açıdan çok çok önemli. Bu ham maddeye ulaşım konusunda da kırılgan olan ülkeler var. Biliyorsun ekmekten tutup da birçok makarna çok tüketilen dünyada veya tabii çeşitli
günlük tüketim açısından
unlu mamuller açısından çok çok önemli. Özellikle Afrika ülkelerine baktığımız zaman bu ülkelerin doğrudan doğruya hatta çok azı belki hariç olmak üzere birçoğu buğdaya bağımlı. Peki bu bağımlılığın arkasındaki asıl dinamik ne? Dünya üretiminin önemli bir kısmının Ukrayna ve Rusya'dan tarafından sağlanıyor olması. Hal böyle olunca savaşın da şu anda devam ettiği bir ortamda gıda güvenliğiyle ilgili durum arz bakımından ciddi anlamda riskler barındırıyor. Sadece fiyat artışı ile ilgili bir sorun yok. Aynı zamanda devam eden savaşın etkilerini doğrudan hissettiğimiz bir husus. Burada Karadeniz akla geliyor. Evet. Çünkü Türkiye gıda güvenliğine ilişkin bu önemli sorunu halletme noktasında arabuluculuk faaliyetinde bulundu. Cumhurbaşkanımızın liderliği çerçevesinde Putin'le olan ilişkisi, Ukrayna ile olan ilişkileri bakımından da her iki ülke hatırlayacağın üzere yaklaşık 30 milyon tondan fazla buğdayın Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağladı. Ama birçok sorun yaşandı. Rusya ve Ukrayna ayrı ayrı anlaşmalar imzaladı. Birleşmiş Milletler bunu yakından takip etti. İstanbul'da bir merkez kuruldu. Ama çeşitli sorunlar vardı ve bu sorunlar Rusya açısından artık anlaşmanın devam ettirilmemesi noktasında sonuçla bitti.
Evet.
Hala müzakereler devam ediyor. Farklı opsiyonlar var. Farklı sorunlardan bahsediyor Rusya. Özellikle Afrika ülkelerine yeterince gönderilmediğini söylüyor. Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle ödemeler mekanizmalarında sıkıntılar var. Rusya'ya ödemeler ulaşmıyor. Banka sistemleri ambargo uygulandığı için. Dolayısıyla bazı yeni öneriler var. Türkiye'ye tamamıyla gönderilmesi, Türkiye'de un haline getirilmesi, çevrilmesi ve oradan ihtiyacı olan ülkelere verilmesi durumu söz konusu. Bütün bunlar olurken geçtiğimiz günlerde Ukrayna bir petrol gemisini Rusya'nın hedef aldı.
Evet.
Karadeniz'de.
Doğru.
İnsansız deniz aracıyla hedef aldı. Bu da acaba Ukrayna savaşı Karadeniz'e mi taşıyor sorularının gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda da biliyorsun Ukrayna Rusya'yı kendi toprakları içerisinde hedef almıştı. Rusya buna karşılık vermeye çalışıyor. Yine çeşitli noktalarda hedefleri özellikle füzelerle, uzun menzilli füzelerle vuruyor. Kiev başta olmak üzere. Geçtiğimiz hafta yine, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu Ukrayna'da önemli bir motor üreticisi olan ki Türkiye'nin de yakından ilgilendiği bir fabrikayı vurdu. Tamamıyla imha etmedi ama belki de bu bir sinyal. Dolayısıyla hem tahıl anlaşması bakımından bazı sıkıntılar var. Rusya'nın taleplerine ne tür cevaplar verecek uluslararası toplum? Bu sorunu çözebilecek mi? Sorun çözülmezse ne tür riskler bizi bekliyor? Bunları konuşacağız ve özellikle de Rusya'nın son dönemde biliyorsun Putin diplomatik bir atak gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta. Afrika Birliği Rusya'da toplandı. Afrika'da da çok önemli gelişmeler var. İstersen buradan başlayalım. Evet. Ne aşamadayız ve şu anda süreç sence bir anlaşmayla sonuçlanabilir mi?
Evet. Tabii Ukrayna savaşı daha önce de bizim öngördüğümüz ve burada değerlendirdiğimiz gibi eskal olmaya başladı.
Evet.
Maalesef siyasal bir uzlaşıdan çok uzak bir görüntü söz konusu. Ateşkes dahi imzalanamıyor ve bunun üzerine bir siyasi anlaşma yapılması gerekiyor. Şimdi bu noktadan çok uzağız ve cephe hatlarındaki o dengeli yapıdan yavaş yavaş savaşın farklı alanlara yayılmaya başladığını gördük. Özellikle Tahıl Koridoru Anlaşması'nın lağv edilmesinin ardından Karadeniz bu anlamda askeri mücadelenin yeniden merkezi haline geldi. Türkiye açısından da tabii çok dikkate değer bir mesele. Hatta Türk limanlarına yeniden mayınların ulaşmaya başladığını da görüyoruz. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliğini, halkına da tehdit eder bir noktada. Burada tabii senin ifade ettiğin gibi Ukrayna ordusu SİDA'larla, silahlı insansız deniz araçlarıyla Rus donanmasını vurmaya başladı. Bir petrol gemisi bununla birlikte bir de çıkartma gemisini vurdular. Bunun videoları da yayınlandı. Ruslar her ne kadar bunu yalanlasa da görüntüler söz konusu. Rus ordusuna yine ciddi kayıplar burada verdirmeleri söz konusu olur. Ruslar ise sen de ifade ettiğin gibi yine güdümlü füzelerle Ukrayna'yı daha fazla vurmaya başladı. Ukrayna'nın altyapısını, elektrik santrallerini ve bununla birlikte özellikle Tahıl Koridoru Anlaşması'nın nihayet ermesinin ardından limanlarını vurmaya başladı yeniden. Yine tahıl siloları hedef halindeydi. Milyonlarca ton burada tahılın zayi olduğuna yönelik
bir çerçeve
söz konusuydu. Burada tabii bu da ulusal küresel gıda güvenliğini tehdit eder bir niteliğe yeniden büründü. Milyonlarca ton burada tahıl, sadece buğday da değil aslında, işte ayçiği vesaire gibi ekstra ürünlerle birlikte Türk boğazlarından dünyaya açılıyordu. Burada tabii Türkiye'nin çok ciddi bir rolü söz konusuydu. Garantör roldeydi. Tarafları bir araya getirmeyi başarmış ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Sayın Erdoğan nihayetine erdirmişti. Bu Türkiye açısından da çok önemliydi ve dünyada da özellikle gıdaya erişimi sorunlu olan fakir Afrika ülkeleri ve diğer ülkeler nezdinde çok hayati kritik bir rol üstlenmişti. Çünkü yine sen altını çizdin. Savaşın ilk başladığı dönemde çok ciddi bir küresel gıda güvenliği tehdidi oluşmaya başlamıştı. Ve ardından enflasyon söz konusu oldu. Ana emtia ürünleri başta buğday olmak üzere çok sert şekilde fiyatları yükseldi ve bu da görece fakir ülkelerin gıdaya erişimini ciddi anlamda tehdit altına almaya başlamıştı. Şimdi benzer bir senaryoyla maalesef karşı karşıyayız. Hele ki Rusya'nın ilgili anlaşmayı ilave etmesinden sonra Ukrayna altyapısını, limanlarını ve silolarını vurması da bu süreci daha da tehlikeli bir boyuta getiriyor. Tabii bir süreçle devam ediyor. Her şey bitmiş değil. Yeniden bir anlaşma yapılabilir mi? Rusya'nın da burada haklı gerekçeleri vardı bu anlaşmadan çekilirken. Bir defa tek taraflı neden sadece Ukrayna'nın küresel arzı sağlamasına olanak sağlasın Rusya? Rusya'nın da kendisine çok ciddi üretimleri var ve bunları Karadeniz üzerinden dünyaya taşımak arzusundaydı. Bunun için evet doğrudan bir abluka yok Rus gemilerine ama sigortalanması, onların ödenmeleri, işte alımı vesaire gibi dolaylı yaptırımlarla Rusya'nın bu ihracatı ya da ilgili ürünlerini işte Afrika ülkelerine taşınması, göndermesi engelleniyordu. Bu anlamda da Rusya belli deadline'lar verdi, süreler tanıdı ama bunda talepleri karşılanmayınca da anlaşmadan çekildi ve ilgili gemiler artık muharip bir güç olarak göreceğini ilan etti. Ardından da tabii bu koridor kesilmiş oldu. Türkiye'den Batı ülkelerin çeşitli talepleri vardı. Yani Türkiye donanmasını da kullanarak tek taraflı olarak bunu sağlayabilir mi? Türkiye burada pozisyonunu değiştirmek istemiyor. Doğrudan Rusya ile bir askeri çatışmaya girme riskini ya da Rusya'nın karşısında olma riskini elbette almak istemiyor. Türkiye üçüncü yol dediğimiz bir siyaset izlemeye devam ediyor. Evet, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini haksız görüyor. Rusya'nın çekilmesi gerektiğini savunuyor. Ukrayna ilişkilerine de devam ediyor. Hatta İşte NATO üyesi olarak çeşitli görevler de üstleniyor. Ama bunun ötesinde Rusya'ya küresel yaptırımlarında bir parçası olmak arzusunda değil. Rusya ile ilişkilerini de kendi çıkarları çerçevesinde devam ettiren bir ülke konumunda. Evet. Dolayısıyla bu koridorun Türkiye'nin askeri gücü üzerinden devam etmesi mümkün değil. Türkiye buna yanaşmadı. Bunun da altını çizmek gerekir. Ama diplomatik gücünü tüm araçlarını kullanarak Türkiye'yi devam ettirmeye çalışıyor. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenerek Rusya'nın çekincelerini giderecek yeni bir anlaşma zemine getirme arzusunda ya da alternatif olarak da Rus tahıl ürünlerini ya da Ukrayna'nın belli ürünlerini Türkiye üzerinden dediğin gibi una dönüştürülmesi ya da çeşitli formasyonlarla Türkiye üzerinden
evet, bir ödemeler evet,
mekanizması olması. Kurup bu Afrika ülkelerine en azından ya da diğer ilgili ülkelere ihraç edilmesinin sağlanması. Bakalım ya, eğer küresel güçler bu anlamda ciddiyse, özellikle de Ukrayna'nın himaye eden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Devletleri bu anlamda pozisyon alırlarsa bu gerçekleşebilir. Ama şu an için çok umutlu değilim, çünkü orada temel amaçlar Rusya'ya diz çöktürebilmek. Afrika ülkelerinin işte gıda erişimi falan onlar için birinci derecede önemli görünmüyor. Burada Birleşmiş Milletler'in daha ciddi bir rol üstlenip bu ülkelere baskı yapması gerekir diye düşünüyorum.
Evet, tabii gıda güvenliği uluslararası ilişkilerin önemli bir konusu haline gelmeye başladı son yıllarda. Bunun birkaç tane temel sebebi var. Öncelikli olarak iklim değişikliği herhalde.
Evet, tabii.
Gıda güvenliğini çok önemli ölçüde etkiliyor. Verimlilik problemi ortaya çıkarıyor. Bazı ekilebilir alanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ekilemiyor ya da doğru, tam tersi bir tür işte geçtiğimiz günlerde Almanya'da çok ciddi mevsimsel şartların
anomaliler oluyor.
Anomaliler
evet,
oluşuyor. Bu anomaliler de mevsimsel
üretimi etkiliyor.
İkinci problem de bu tür kısıtlar fiyatlarda ciddi
dalgalanmalara yukarı yönlü neden oluyor.
Maliyetleri kesinlikle artırıyor. Üçüncü sebeplerden bir tanesi de herhalde uluslararası ulaştırma ağlarının son dönemlerde buralarda ortaya çıkan maliyetler, yavaşlamalar ve
enerji fiyatları, birçok şey var.
Çatışma gibi hususlar.
Üretim mesela, alanlarındaki bu çatışmalar Ukrayna
Afrika,
ve Rusya'daki.
Bunlardan bir tanesi. Aslında Afrika baktığımız zaman belki birçok tarım ürününe ihtiyacı var, buğday gibi, ama
üretemiyor.
Ama
çatışma
başka
dinamiklerinden dolayı.
Üretemediği gibi başka ürünler konusunda da dünyaya ciddi anlamda ihraç eden ülkeler var Afrika'da. Bazı ülkeler kahve üretiminde evet, ön planda. Bazı ülkeler özellikle meyve konusunda, tropik meyvelerin.
Ama bunları da kendi toplumlarının tüketmesinden ziyade
tabii,
ihraç etmek durumunda kalıyor. Çünkü bunlara yatırım evet, yapanlar da aslında ya batılı şirketler ya Körfez İşbirliği üyeleri. Çünkü orayı kiralıyor binlerce, on binlerce dönüm ve oraya üretim yapıp doğrudan kendini topraklarına onu götürüyor.
Çin'de benzer şekilde. Aynen. Diyorlar. Biraz bu 18-19. Yüzyıl Afrika sömürgeciliğinin yeni versiyonu.
Farklı, postmodern versiyonu.
Postmodern evet, versiyonu. Ülkeleri borçlandırıyor büyük altyapı yatırımlarıyla. Sonrasında bu ülkeler bu yatırımları ödeyemedikleri için
karşılığında toprak alıyor,
toprak alıyor,
kiralıyor 100 yıllık vesaire
evet,
gibi.
Dolayısıyla bir sıkıntı. Tam da Afrika demişken tabii son haftalarda da Afrika'da önemli gelişmeler var.
Evet.
Nijer'de bir darbe gerçekleşti. Ben şimdi İbrahim Touareg mıydı?
Hı hı, evet.
Evet, devlet başkanının yani darbeyi gerçekleştiren 33 yaşındaki genç astsubay aslında kendisi. Hı
hı. Özel kuvvetler.
Özel kuvvetlerden. İlginç bir profili var.
Aynı.
Yani çıplak bir gözle ve önyargısız hı hı, bir şekilde dinlediğin zaman aslında o kadar önemli noktalara temas ediyor ki ve burada tabii ortaya koyduğu perspektif sadece Nijer üzerinde bir perspektif değil. Geçtiğimiz hafta
tabii tüm Afrika'ya dair
Moskova'daki Afrika zirvesinde Rusya-Afrika zirvesinde yaptığı konuşmayı dinledim. 7-8 dakikalık bir konuşmaydı. Orada bütün Afrika milletlerine ve devlet başkanlarına çağrıda bulunuyor. Artık kendi gücümüzle ayaklarımızın üzerinde durmalıyız ve biliyorsunuz.
Ama tabii bunun ironik tarafı da bunu Moskova'da yapıyor olması.
Yani Moskova'da yapıyor olması. Tabii burada bir demokratik bir norm açısından bakmıyor oradakiler evet, meseleye. Çünkü biraz önce saydığımız açlık var. Çok ciddi güvenlik
tabii,
sorunu var. Nijer'de mesela ne oldu?
Rejimi var, açlık
Nijer'de
var.
Nijer'de ciddi anlamda terörle ilgili sorunlar var ve mevcut hükümetin
tabii,
bu sorunları ortadan kaldırmak için elindeki araçların yeterli olmadığını görüyoruz. Bir başka yere gidiyorsun, Mali'ye bakıyorsun aynı şekilde.
Burkina Faso gibi benzer
şekilde. Tabii Batı da perspektifini değiştirmiyor. Yani bu anlamda sadece bizde değil o tartışma, Batı'da da bir tartışma var. Afrika'da neler olabiliyor? Geçtiğimiz günlerde yine şöyle bir baktım. Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta o Orta Doğu'da 11 Eylül sonrası biliyorsun bir demokratikleşme, demokrasinin
müdahaleci teşviki, anlayışı vardı. Şimdi benzer bir şey Afrika'ya getirmek istiyor.
Amerika'nın yeni bir Amerika'ya yeni bir politika öneriyorlar.
Evet.
Ve diyorlar ki Amerika seçmece bir şekilde Afrika'da bazı bölgelerde işte demokrasinin konsolidasyonu, desteklenmesi, bazı bölgelerde terörün elimine edilmesi gibi konularda.
Nuland
ve
mı bölgeye gitmişti sanki? O
evet,
anlamda bazı haberler vardı. Doğrudan Nijer'deki
evet,
askeri yetkililerle görüşüp onları tehdit etmiş.
Evet,
çekilmezseniz müdahale edilecek diye. Fransa burada çok öne çıkıyor. Hatta dikkat edersen Fransa basınında bir çatışma da yaşanıyor. İç hesaplaşma. Fransa istihbarat servisinin işte Nijer'deki darbeyi nasıl öngöremediği, engelleyemediği ile ilgili hükümetten sızdırılan bazı bilgiler vardı. Dış istihbarat servisi de hayır biz aslında karar alıcılara uyarımızı yapmıştık onlar harekete geçmedi diye sızdırdı. Fransa için çok büyük bir kayıp çünkü bunu hazmedemiyorlar ve bunun sorumlusunu işte bir şekilde ekart etmeye çalışan bir hesaplaşma içerisindeler. Tabii çok önemli gelişme. Yani az önce Ukrayna'yı konuşuyorduk. Aslında onun da bir devamı niteliğinde. Çünkü küresel bir güç mücadelesi var ve bunun yeni merkezi artık Afrika olacak. Bu çok açık. Küresel kaosun ve vekaletler savaşının maalesef merkezi haline gelecek. Orta Doğu'dan o güç boşluğu oluşurken, Amerika çekilirken Rusya ile o hesaplaşmasını ve Çin, Türkiye'nin de içinde yer aldığı aktörler bazında yeni santranç tahtası Afrika ve burada ciddi bir mücadele var ve bir anda Ruslar özellikle Ukrayna Savaşı'ndaki o kendilerine ödeten bedelin benzer bir şekilde karşı tarafa ödetebilmek adına Afrika'ya ağırlık verdi. Burada Wagner'i araçsallaştırdılar. Hem Putin burada Wagner'in o enerjisini orada tüketmek istiyor. Kendi ana karasından uzaklaştırmak. Hem de Batılılara karşı, Fransa ve Amerikalılara karşı ciddi bir bedel ödetme çabasında ki şu ana kadar çok başarılı oldu. Çok az yatırımla burada işte Burkina Faso'da, Mali'de, şu anda Nijer'de Ruslar önemli aktör haline geldiler neredeyse. Şimdi mesela Nijer'deki o askeri yetkililer az önce senin altını çizdin. Wagner'e doğrudan çağrıda bulundular ve Wagner şu anda konuşlanmaya başlandı Nijer'de. Ama Fransızlar ve Amerikalıların askeri müdahale tehdidi var. Yine ECOWAS üzerinden bunu diğer Afrika ülkeleri üzerinden belki bir askeri müdahalede bulunabilir. Ama Burkina Faso ve Mali'de böyle bir müdahale olursa biz de savaşa dahil oluruz ve Nijer'i koruruz şeklinde açıklama yaptılar. Bu da orada büyük bir Afrika içerisinde çatışmaya dönüşme riskini de bunu barındırıyor. Ve buradan en fazla yararlanacak olan da bölgedeki terör örgütleri. Evet. Bir yandan El-Kaide yeniden orada güçleniyor. IŞİD var. DAEŞ tabii yani çok ciddi zaten anlamda güçlenmiş durumda. Yerel farklı kabileler ve örgütlenmeler var. Ve ciddi bir kaotik durum var. Ve oradaki Afrika'nın içerisinde yaşanan bu durum tüm bölgeleri de etkileyecektir. Yani Tunus'a tekrar sıçrar, Cezayir'e, Çat ve diğer ülkelere kesinlikle etkileyecektir. Dolayısıyla Afrika açısından çok ciddi sorun oluşabilir. Bunun bir mülteci dalgasını sebebiyet vereceği de çok açık. Evet. Avrupa'nın en çok endişelendiği şeylerden biri de bu. Burada Afrika devletler arasında yaşanacak bir çatışma ve ülkeleri istikrarsızlaştıracak iç çatışmaların yaşanması ve terör örgütlerinin yeniden güçlenecek olması muazzam bir zaten var olan mülteci göçmen dalgasını daha da artıracaktır ve Avrupalıların artık buna set çekebilmesi çok mümkün olmayacak. Ciddi kaotik ve riskler barındırıyor.
Yani orada ilginç tabii yani hem dış aktörler aslında Rusya'nın bu kavram yani manueli, el kitabı aslında Suriye'de yaşanan süreçle çok benzerlik gösteriyor biliyorsun. 2015 Eylül'e kadar Suriye'de bir sonuca ulaşamadı kimse. Evet. Ve bir noktadan sonra da o Amerika'nın isteksizliği, Türkiye'nin elindeki araçların yetersiz olması gibi DAEŞ'in yükselişi, terör örgütlerinin yükselişi nedeniyle en sonunda Rusya geldi, o boşluğu doldurdu ve bugün Suriye'de önemli aktörlerden bir tanesi haline dönüştü. Şimdi Afrika'da da Batı'nın yaklaşımı sorunların tespit edilmesi noktasında sorun yok ama sorunların nasıl çözüleceği noktasında ciddi bir problem var. Birinci dinamik bu. O boşluktan da Rusya'nın Ukrayna'da Batı'nın kendisine karşı yapmış olduğu hamleyi Afrika'da karşılık veriyor gözüküyor. Çünkü burada Rusya için çok verimli bir fırsat alan var. Çin'in de biraz muğlak bir stratejisi var Afrika'ya ilişkin. Ekonomi temelli, siyasi temelli.
Tabii. Çin artık devre dışı kalmış durumda bu dengede.
Evet, bu dengenin çok bir anlamı değil. Çin zaten askeri
araçları kullanarak Türkiye'de çok angajman kurup taraf olmak istemiyor. Biz tüm taraflarla pozisyonumuzu koruyoruz. Yani bence bu da doğru
Türkiye
olan
pozisyon. Türkiye açısından tabii çok Afrika aynı zamanda seçici davranması gereken bir yer. Yani çok önemli çıkarlarının, birincil çıkarlarının olduğu bölgeler var. Afrika boynuzu gibi, Doğu Afrika alanı gibi. Evet. Veya Kuzey Afrika gibi birincil çıkarlarının olduğu ama Orta Afrika deyince
ikincile
dönüşüyor.
Ve taraf olmamızı gerektirecek bir durum yok.
Ama Somali
tüm aktörlerle iyi de ilişkilerimiz var.
Türkiye orada hem askeri aktör hem
Türkiye açısından şöyle enteresan olacak. Aktör. Çatışan iki tarafa da artık askeri ekipman sağlıyor. Hem silahlar hem zırhlı araçlar. Bu da enteresan olacak yani.
Orada şu var tabii Afrika'nın kendi iç dinamiklerinde muazzam bir dönüşme var. İşte bu belirsizlikten ve Rusya'nın oynamak istediği oyunun ardından Afrika içi dinamikler yani Soğuk Savaş dönemindeki veya sömürge dönemindeki gibi değil. Bir kere müthiş bir bağımsız siyaset üretme farkındalığı oluşmuş durumda. Yani İbrahim'in ortaya koymuş olduğu perspektif, diğer Afrika liderlerinin ortaya koymuş olduğu refleksler Afrika ülkelerinin artık o sömürü düzeninden tamamıyla çıkmak istediklerini bize
gösteriyor.
Ya şu değil,
Batı'nın sömürgesi altındalardı, şimdi Rusya'nın sömürgesi altında.
Değil.
Bu haksız bir yorum olur.
Zaten onu
söylüyor. Şu anki aktörler görece daha bağımsız, evet. Ama Ruslarla tabii kuracakları ilişkiyi de çok iyi yönetmeleri gerekiyor.
Tabii ki.
Şimdi Esed rejimi de normalde çok bağımsız bir aktör gibi ortaya çıkıyordu ama İran ve Rusya'nın çok altında edilgen bir karaktere dönüşüyor. Savaş uzadıkça eğer doğrudan orada bir şey yaşanırsa ülke arası mecburen daha fazla Rusya'nın altına doğru girmek zorunda kalabilirler. O da onlar için bir risk.
İşte burada Wagner meselesi çok önemli. Ama bir başka daha dinamik var. Afrika bugün silahlanmanın hafif silahlanma şeklinde geçiyor ama onun kategorileri artık çok genişlemeye başladı teknoloji ortaya çıktıkça.
Etki gücü yükseldi.
Dolayısıyla en yaygın olan bölgelerden bir tanesi. Bunun tabii ki ister istemez yeni bir devlet dışı mobilizasyona sebep olduğunu görüyoruz. Ve buraya aktarılan silahlar hala buraya silah aktarılıyor. Ve bu da örgütlerin hem kabiliyetlerini arttırıyor var olanların hem de yeni örgütlerin kurulmasını beraberinde getiriyor. Çünkü Afrika dediğimiz şey ya da Afrika'da bir ülke dediğiniz zaman o ülkenin bir sınırları yapay. İki, toplumu entegre
edin.
Üç, lokal dinamikler şehir
çok etkili.
Kadar işte kırsal olan çok çok etkili. Şimdi bu da neden olduğu bir şey var. Süreç
çünkü
var
doğal kaynaklar var. Bunların kim tarafından yönetileceği ve güç paylaşımı.
Şimdi dolayısıyla biz kendi petrolümüzü üreteceğiz, satacağız. Ne yaptı? Geldi ve Nijer'den batılı firmaları
çıkardı. Altın, uranyum yatakları gibi yine önemli
dolayısıyla
kaynaklar.
Dolayısıyla bütün bu ekonomi, yeraltı zenginlikleri, buradaki bağımsızlık farkındalığı çatışmayı daha
bir
da çok...
Bir de ilginç bir şekilde Nijer'de çok ciddi bir Amerikan drone üssü var.
Mesela.
Yani yüzlerce Amerikan askerinin olduğu bir yer. Amerika çekilmeyeceğiz buradan diye iddiada bulunuyor. Yani bu nasıl yönetilecek? Bu da enteresan olacak. Yani Suriye'ye benzer bir fotoğraf sanki orada değil mi? Bir yanda Ruslar olacak, bir yanda Amerikalılar olacak.
Ama işte,
kendi aralarında bunu nasıl yönetecekler?
Yani Afrika, hep diyoruz ya buradaki analizlerimiz, Afrika bir ülke değil. Afrika bir kıta.
Evet.
Suriye bir ülke. Onun bile ortaya çıkardığı çatışmanın dinamikleri bağlamındaki etkileri muazzam oldu. DAEŞ ortaya çıktı. Küresel bir terör örgütüne dönüştü. İşte yaklaşık 10 milyona yakın insan Suriye'nin dışına çıkıp mülteci oldu, sığınmacı oldu. Yani belki 1 milyona yakın insan hayatını
kaybetti.
Şimdi
benzer şeyleri Avrupa yaşayacak belki de.
Şimdi bir taraftan bir narkotik bir merkeze döndü Suriye.
Maalesef.
Yani hem Avrupa'yı etkiliyor,
hem tüm
Körfez'i etkiliyor, hem Güney Asya'yı, Türkiye'yi vesaire etkiliyor. Ama Afrika çok daha hızlı sonuçların ortaya çıkabileceği. Biliyorsun yani Ruanda'da 90'larda yaşanan etnik
tam
çatışmada
bir katliam oldu.
Farklı iki kabilede ortaya çıkan bir dinamik, yani Batı girecek mi, Birleşmiş Milletler müdahale edecek mi, etmeyecek mi noktasına varana kadar 1 milyon insan hayatını kaybetti biliyorsun. Afrika'da biraz yaşam çok sert.
Çok daha sert, aynen.
Dolayısıyla yani birçok
coğrafya çok daha büyük, nüfus sayısı çok daha fazla, demografi ve burada tabii küresel güç rekabeti Suriye'nin bile üzerine çıkabilir.
Tabii.
Ve muazzam, çünkü burada çok ciddi bir kaynak da var. Doğal kaynaklar. Suriye'de böyle bir doğal kaynak
doğal
en azından
kaynak yok.
Yoktu. Bu da önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii Türkiye açısından bakarsak bizim açımızdan tabii küresel güç mücadelesinin Batı ile Rusya arasında artacak olması Türkiye'nin jeopolitik açısından lehine olur. Ama tabii insani açıdan baktığımızda Türkiye'nin yine de arzu edeceği bir şey değil bu. Türkiye burada elinden gelen çabayı göstererek bir çatışmanın eskal olmasını engellemek isteyecektir. Ama bizim çok içinde olduğumuz, angajman içerisinde olduğumuz bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla çok kısıtlı yapabileceklerimiz. Ama gidişat Afrika üzerinde, özellikle bu merkezde, yani Nijer merkezde ama yayılacak şekilde büyük bir küresel güç rekabeti olacak. Türkiye bunun bir oyuncusu olacaktır elbette. Ama doğrudan çatışmaların tarafı olacak bir noktada değil. Daha farklı şekilde kendi insani diplomasisini kazan kazan anlayışıyla yürüttüğü Afrika siyasetini artırarak devam edecektir. Yani yine Rusya ve Batı ülke arasında yaşanacak bu küresel güç rekabeti de diğer meselelerde Türkiye'nin önünü açacaktır. Türkiye'nin önemini taraflar nezdinde daha da artıracaktır. İşte NATO'daki rolü perçinlenecektir. Rusya'nın Türkiye'ye bakışı daha da anlamlı olacaktır. Türkiye açısından en azından Suriye gibi alanlarda ya da Doğu Akdeniz gibi bölgelerde kendi etki gücünü de artıracak bir noktaya doğru evrilebilir. Çünkü çatışma yaşanan dönemde Türkiye her zaman gücü artar. Çünkü Türkiye'nin artık askeri caydırıcılığı, gücü, güvenlik bürokrasisi, istihbarat teşkilatı, savunma sanayi başı başına Türkiye'yi bir bu alanda ana aktör haline getiriyor. Ekonomi alanında Türkiye bir ana aktör değil. Dünyanın ilk 20 ülkesinden bir tanesi ama askeri alanda baktığımız zaman güç kullanma kapasitesi, savunma sanayi, diğer alandaki etkinlikleri bileşenler Türkiye çok daha ön saflarda yer almasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu tarz kaotik bir durum Türkiye'nin gücünü, etki gücünü, anlamını, önemini daha da artıracaktır diye düşünüyorum.
Evet, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Can, sana da değerlendirmelerin için
ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşabilmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.